Ayrım 23. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 197. Nebat Hanım, güneşin ilk ışıkları göründüğü sırada güç bela kalkıp giderken, Tahir, "İçerken beni anarsın doktor hanım," diyerek külah yaptığı sigara kağıdının içinde biraz ot verdi. Nebat Hanım sırf duman için tekrar sigaraya başlamak istemedi, otu bir kenara bıraktı. Ama ertesi gece kek tariflerinin tümünü tükettiğini fark etti. Bu sefer neli kek yapsam diye düşünürken aklına kahve çekirdeklerini ezdiği pirinç havana biraz ot katmak geldi. Kekin içinde esrar olduğunu öğrenince Servinaz'ın ödü kopmuştu, ağzındaki lokmayı yutamadı. Hayretle doktorun yüzüne baktı. Madde bağımlıları bölümünde hiç çalışmamış olsa da esrarın olumsuz etkilerine çok tanık olmuştu. Bu şimdi bir de bana saldırır mı diye geçti aklından. Kadını ürkütmeden çekip gitmenin yolunu arıyordu. Allah'tan o sırada başhekimin sesi duyuldu. Koridorda "Servinaz!" diye ünlüyordu. Apar topar kendini dışarı atarken ağzındaki lokmayı avucuna tükürdü. O zamandan beri Nebahat Hanım'ın sayko gibi bakan gözleri ara sıra gözünün önüne geliyordu. Üstünden uzun bir zaman geçtiği halde kadının kendisine otlu kek yedirdiğini başhekime söylesin mi söylemesin mi karar verebilmiş değildi. Söylerse neler olacağını, başhekimin Nebahat Özdamar'ı sorguya çekmesi halinde kadının nasıl bir tepki vereceğini kestiremiyordu. Başhekim, Nebahat Hanım'ın esrarı nereden bulduğunu ortaya çıkarmaya kalkarsa, uyuyan yılan olduğunu tahmin etmesinin hiç de güç olmadığı madde bağımlıları servisini uyandırabileceklerinden, hastanedeki düzenin altüst olmasından ve hiç beklemediği şekilde kendisine de fatura çıkarılmasından korktuğu için bu konuyu unutmaya karar verdi. Ama personeli, "Aman ha, kadın deli, zehir mehir katar, sakın verdiği kekleri yemeyin," diye sıkı sıkı uyardı. Nebahat Hanım, Servinaz'dan başka kimseye yedirmeyi başaramadığı otlu kekle güzel kafa yapmıştı o gün. Bu tutkusunun devamını getirecekti de ama fırsat olmadı. Gececi Tahir birkaç gün sonra taburcu oldu, Nebahat Hanım'ın otlu kekle kafa yapma hevesi kursağında kaldı. Konuk konuşmacı Ülkü Birinci'nin Sevgililer Günü vesilesiyle aşk konulu bir konuşma yaptığı sırada nöropsikiyatrın kafası gene güzeldi. Kafası güzel olan sadece o değildi gerçi. Yine Tahir'in hediyesini kattığı bir kek yapmış, bu kez pek çok kişiye yedirmeyi başarmıştı. Otlu kafa hevesi yarım kalan kadın, Sevgililer Günü'nden bir gün önce Tahir'in gene aynı servise yattığını duyunca hemen ziyaretine gitmiş, taburcu olduktan sonra hiç uğramadı diye sitem etmişti. Tahir özürler diledi. "Bir türlü olmadı doktor hanım, iş güç işte filan," dedi. "Elim boş gelmedim ama," diye de manalı manalı ekledi, gülüştüler. Gündüz vaktiydi, herkes ayakta olduğu için ortam karşılıklı oturup kafaları dumanlamaya müsait değildi. Nebahat Hanım hediyesini aldı, eve gidince bu kez içine kahve değil çikolata parçaları ve iri iri cevizler kattığı bir otlu kek yaptı. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin en başıboş servisi madde bağımlıları bölümüydü. Başhekim hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazma sevdasına tutulduğundan beri dikkatini hastaneye veremiyor, o kendi hevesine daldıkça geceleri cigaralıklar, çift kağıtlar elden ele geziyordu. Bilgisayarcı çocuk Emrah'la birkaç hademe, çok sessiz, çok dikkatli, şıkır şıkır işleyen bir düzen kurmuş durumdaydılar. Maddeden kurtulmaya niyetli olmayan, tahlilleri, tetkikleri düzenli de yapılmayan, hastaneye sırf yakınlarının ısrarıyla yatan madde bağımlılarının keyifleri yerindeydi. İsteklerini neredeyse tek bir hareketle anlatıyorlar. Hademeler ve Emrah malı temin ediyorlar, tık diye avuçlarına bırakıyorlardı. Aslında bu durumun başhekimin dikkatini çekmesi gerekirdi. Taburcu olan madde bağımlısı kısa süre içinde geri geliyordu. hasta yakınları tedavinin bir işe yaramamasından şikayetçi oluyorlardı olmasına ama başhekim madde bağımlılığından kurtulmanın neredeyse imkansız olduğuna inandığı için kendisine ulaşabilen şikayetleri pek ciddiye almıyordu. Otlu kek yediği günden beri Nebahat Hanım'ı görünce yolunu değiştiren başhemşire Servinaz'ın odasına yayılan genç psikolog Gülnazmiye Görgün'ün ottan kökten haberi yoktu. O başka bir bağımlılığın pençesindeydi. Servinaz bir eliyle ilaçlarını ağzında saklamak konusunda yüksek bir yetenek geliştiren ve çırılçıplak soyunarak başhekimden sıkı bir azar işitmesine neden olan Leyla Böğrü'nün alt çenesini tutup kürdanın ucuyla kızın diş aralarını yoklarken Gülnazmiye dergiyi hala elinde tutmakta olduğunu fark etmeden cuma namazına giden alim kahkecinin odasına süzülmüştü. Hasta dosyalarını karıştırırken birilerine görünmekten çekindiği için kapıyı hızla çekip kapattı. Kilidin dilinin düşmüş olduğunu bilmiyordu, dil sıkıştı. O anda sevgilisinin gelmişini geçmişini öğrenme heyecanına kapılan kız odada kilitli kaldığını anlamadı. Elinde hala tuttuğunu fark ettiği dergiyi alim kahkecinin tertemiz ve düzenli masasına bırakıp hızla çekmeceleri çekerek Barış Bakış'ın dosyasını aramaya koyuldu. Bulması epeyce sürdü. Çekmeceleri rastgele açıyor, bir düzen tutturamadığı için bir baktığına bir daha bakıyordu. Nihayet buldu, şansına son açtığı çekmecede çıkmıştı. Barış Bakış'ın yatış formu kopyasını, reçeteleri, şunu bunu atlamış, tam alim kahkecinin hastanın öyküsü başlıklı notlarını okuyacaktı ki, alacagöz sipahinin tut, kaldır, çek, vur diyen sesiyle yerinden sıçradı. Marangoz eline çekici almış, bir yandan çırağına bağırıyor, bir yandan da güm güm kapının kilidine vuruyordu. Gülnazmiye bir satırını bile okumaya muvaffak olamadığı dosyayı hızla yerine koyup çekmeceyi ittiği anda kapı kırıldı. Alacagöz'ün akneli çırağının içeri girip alet çantasını orta yere bırakmasıyla Gülnazmiye'nin doktorun duvara dayalı duran tenis raketini eline alması bir oldu. Şehrin modern bir yaşama tarzıyla Müslümanlığı bağdaştırmak isteyen, az sayıdaki neodindarları arasında öncü bir rol oynayan, ancak bu adlandırmayı yüksek sesle dillendirmeyen alim kahkeci, internetten satın aldığı ve o sabah kargo şirketi tarafından teslim edilen raketini kılıfından çıkarmış, uzun uzun zevkle incelemiş, parmağıyla gergin filesine hafif hafif vurmuş, sonra namaz vaktinin geldiğini görünce duvara dayamıştı. Özellikle sinema konulu forumların aktif bir üyesi olan ve kendi bloguna hemen her akşam bir yazı yazan Alim Bey, teknoloji ve sinemayla yakından ilgili bir adamdı. Yazılarında dinsel ve siyasal konuların yanı sıra seçkin sinema filmlerinden oluşan, çoğu korsan, bini aşkın DVD koleksiyonundan seçtiği filmler hakkındaki görüşlerine de yer veriyordu. Değindiği filmler arasında belli bir sınırı aşmamak kaydıyla erotik sahneler içerenler de vardı. Özellikle bağımsız Amerikan sinemasının ve ölümsüz sitcom Seinfeld'in hastası olan kahkeci tenise yeni başlamıştı. Yaz sonundan beri hafta sonları tenis ihtisas kulübünde tenis oynuyordu. O gün aklı Wilson marka Fusion serisi yepyeni tenis raketindeydi. Tam hastaneden çıkıyordu ki Alacagöz sipahiyi çırağıyla birlikte Anadolu pikabından çekmeceli bir dolap indirirken gördü. Başhekim yazacağı kitap için gerekli olduğunu düşündüğü evrakın fotokopilerini dolaplarına sığdıramayınca Alacagöz'e sipariş vermiş, gelirinin büyük kısmını hastaneden elde eden marangoz başhekimin isteğini bir hafta içinde mükemmelen yerine getirmişti. Alim Bey ile Alacagöz sipahi göz göze geldiler. Doktor marangozun dili düşen kapı meselesini hiç hatırlamıyormuş gibi sırıtmasına çok sinirlendi. Selam vermeden yanından geçecekti. Ama Alacagöz geniş geniş sırıtmaya devam ederek yolunu kesti. Doktordan bir ricada bulundu. Yeşil kartlı kız kardeşi doğum yapacaktı. Alim Bey'in doğum hastanesinde çalışan jinekolog karısı Tuğba Hanım, acaba kız kardeşini hastaneye yatırabilir miydi? Alim Bey, meselenin hastaneye yatırılmak değil, yüzlerce hastanın üst üste yattığı hastanede ayrıcalıklı bir muamele görmek olduğunun farkındaydı. "Sen önce benim kapımı yap, sonra gel ricada bulun," dedi utanmaz marangoza. Alacagöz alet çantasını derhal çırağının eline tutuşturdu, doktorun koluna girdi. "Hemen halledelim doktor bey," dedi. Alim kahkeci, "Cuma'ya gidiyorum şimdi, başka zaman," filan diye itiraz ettiyse de Alacagöz dinlemedi. "Sen bir göster kapıya ne olduğunu, sonra gidersin," diyerek doktoru içeri sürükledi. Alim bey saatine baktı, "Yetişirim nasılsa," diye düşündü. Ama tenis raketinin başına gelenler nedeniyle o gün hayatında ikinci kez Cuma'yı kaçırdı. Gülnazmiye Görgün raketi akneli çırağın kafasına geçirecekmiş gibi havaya kaldırmıştı. Çırağın ve esrarkeş marangozun ardından odaya dalan alim kahkece, daha o sabah aldığı canım raketi Gülnazmiye'nin elinde görünce öfkeyle ve haklı olarak "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı. Genç kızın odasında ne işi olduğunu sormayı akıl etmemiş, dünyanın parasını verdiği raketinin derdine düşmüştü. Doktorun öfkesinden gözü korkan Gülnazmiye'nin "Sevgilimin dosyasını okuyordum," diyecek hali yoktu. "Vallahi de billahi de bir şey karıştırmadım doktor bey, fareyi kovalıyordum," diyiverdi. Gülnazmiye'nin düşüncesizce attığı bu yalan birden ortalığın karışmasına neden oldu. Otlu kek yedirerek küstürdüğü Servinaz'ı, bu kez mango kurusu ve badem koyduğu yeni bir kekle ziyarete gelen kaçık nöropsikiyatr, gıcık olduğu Alacagöz'ü elinde çekiçle görünce ne yaptığını merak etmiş, kırık kapıdan başını uzatmıştı. Gülnazmiye'nin "fareyi kovalıyordum" dediğini duymasıyla elindeki keki fırlattığı gibi "fare var, fare var!" diye çığlık atarak koşmaya başlaması bir oldu. Karşısına ilk çıkan emekli edebiyat öğretmeni Zarife Gülercan'dı. Başhekimin uzaktan akrabası olan kadıncağız, o yıl liseyi bitiren oğlu Cem'in denizde boğularak öldüğünü öğrenince geçirdiği şoktan kısa bir süre sonra katıla katıla gülmeye başlamış, yakınları kadının oğlunun acısına dayanamayarak aklını oynattığını sanmışlardı. Zarife Hoca'nın gülme krizi geçmemiş, hatta o güne kadar hıyar demeden önce bile affedersiniz diyecek kadar nazik olan kadın, ahlaki kontrolünü tamamen yitirmiş, önüne gelene orospu, pezevenk demekle yetinmeyip, misafirlerini "amına koduklarım, siktirin gidin evimden" gibi çok ağır küfürlerle kovunca, yakınları kadını hastaneye yatırmışlardı. İlk psikiyatrik muayenesinden bir sonuç çıkmayan Zarife Hoca Hanım, hastanede fare olduğunu duyunca başlayan kahkahalarını durduramayarak, kadın hastaların örgü ördükleri, hamurdan çiçek yaptıkları faaliyet salonuna gitti. 50'lik ama hala çıtı pıtı kadın, iki büklüm katılarak gülerken gözünden yaş geliyordu. Niye güldüğünü soranlara güç bela, doktorun odasında fare görmüşler diyebildi. İsteri dalgası hızla yayıldı. Önce nöropsikiyatrın, sonra emekli edebiyat öğretmeninin neden olduğu kriz bir anda hastaların odalarına kadar ulaştı. Ruh durumları bir alçalıp bir yükselen hastaların kimileri masalara çıkmaya, kimileri kendilerini aşağı atmak için pencerelerin demir parmaklıklarını zorlamaya başladılar. Erkek hastaların çoğunluğu ne olduğunu anlamamıştı. Ama kendilerini yataktan yatağa atmak, kafalarını duvara vurmak için bu dalgalanmayı fırsat bildiler. Onca hemşire ve hasta bakıcı hastaları zapt edemez olunca olay başhekime intikal etti. Bu ruh sağlığı hastanesinde de her hastanede olduğu kadar, hatta belki daha az fare vardı. Düzenli ilaçlanan hastanenin fareleri, normalden çok daha kısa olan ömürleri boyunca bodrumdan dışarı çıkmayı başaramıyorlar. Başarsalar da arka bahçede yemek artıklarıyla beslenen eşek gibi kendilerine yem oluyorlardı. Fareden yılana, yılandan akrebe uzanan söylenti yayıldıkça yayıldı. Başhekim işe el koydu. Bir türlü kontrol altına alınamayan hastalar ilaçlarla sakinleştirildiler. Derken ortalık yavaş yavaş yatıştı. İsteriye kapılıp başını duvara vuran bir hastanın alnına dikiş atıldı. Üstünü başını yırtan birkaçı yeniden giydirildi. Akşam yemeği saati geldiğinde çoğunluğu uyuyor, uyanık olanlar da sessizce televizyon izliyorlardı. Ama başhekimin gayet mantıklı açıklamaları ve hastanenin düzenli ilaçlandığını ispat etmek için fare zehri paketlerini göstermesi, nöropsikiyatrın isteri krizini durdurmaya yetmedi. Kadın ikna olmak için ille de söz konusu farenin yakalanmasını istiyordu. Sonunda başhekim dahiyane bir çözüm buldu. Bir süre önce Leyla Böğrü'yü çırılçıplak görenler arasında bulunan ve başhemşire Servinaz Ceviz'in kafasında saksı kırdığı taksici Hademe Cumali'yi bodruma inip herhangi bir fare ölüsü bulmakla görevlendirdi. Geceleri bacanağının taksisinde çalıştığı herkesçe bilindiği için taksici Hademe denen Cumali'nin olay sırasında çırılçıplak soyunmuş vaziyette yerlerde debelenen Leyla'ya gözlerini dikerek sırıtması Servinaz'ın gözünden kaçmamıştı. Sırıtmakla kalmayıp mani krizi geçiren kızcağızı örtmeleri gerektiğinde ağırdan almış, bir de üstüne tespit gömleği giydirmeye çalışırlarken orasına burasına dokunmaya yeltenmişti. Bu hareketi o sıralarda hastanedeki otoritesini iyice boşlamış durumda olan başhemşire Servinaz'ın bam telini fena halde titretti. Sapık kocasının yıllar boyunca kendisine yaptıklarını hatırlayan kadının bir anda gözü döndü, eline geçen bir saksı çiçeği Cumali'nin kafasına geçirdi. Diğer hemşirelerle görevliler yerlerde debelenen Leyla'ya tespit gömleği giydirmeye uğraşırlarken, başhekim "Gebertirim ulan seni ırz düşmanı" diye bağırarak kırık bir saksı parçasını adamın gözüne saplamaya çalışan kadını "Öldüreceksin adamı Servinaz, bırak" diyerek tutmaya çalıştı. Cumali Leyla'ya dokunmak istemediğini, yanlışlıkla olduğunu söylemeye çalışıyor. Ama sözleri Servinaz'ın saldırısının altında kaybolup gidiyordu. Karadeniz'in Sesi gazetesinin muhabiri Fahrettin Daşçı, Leyla'nın soyunmasının yanı sıra bu manzaraya da tanık olmuştu. O da olayın heyecanına kapıldı, ahlaksızlığa derhal müdahale eden ve Hademe'yi paralamaya kalkan Servinaz'ı çok takdir etti. Gerçi o gün hastanede gördükleri vahim bir otorite boşluğuna işaret ediyordu. Bu da iyi bir haber konusuydu ama yazması halinde başhekimle arasının bozulmasından çekindi. Orada burada günlerce anlattığı Leyla hikayesine cesur başhemşirenin sapık Hademe'ye nasıl saldırdığını da eklemişti. Başhekimin "öldüreceksin" demesiyle sinirleri boşalan Servinaz hüngür hüngür ağlayarak yere çökmüştü. Kocasının can çekişen haliyle kendisine ettiği eziyetlerin görüntüleri birbirine giriyor, kadın bir türlü kendine gelemiyordu. O sırada Leyla yumuşak odaya götürülmüş, ortalık nispeten sakinleşmişti. Epeydir işini boşladığını fark ettiği ama kardeşi gibi sevdiği için yüzleyemediği Servinaz'ın tekrar aslan kesildiğini düşünerek sevinen ama kriz geçiren halinden de korkan başhekim kadına birkaç gün kafa izni vermek istedi. Servinaz şiddetle itiraz etti. Bir an için kendini kaybetmiş olabilirdi ama izne çıkmasını gerektirecek bir şey yoktu. O gün bir süre için eskiden olduğu gibi korkunç Servinaz olan kadın, koridorda sıkıştırdığı Cumali'nin canını okumuştu. Bir daha kadın hastalara değil dokunmak, yan gözle bile bakacak olursa gözlerini oyacağına yemin etti. Kafasında kırılan saksının acısıyla inleyen Cumali, "Bir daha birine yan gözle bile bakacak olursa kadının dediğini yapacağından kuşku duymadı." Yerinde sapasağlam duran gözleri oyulmuş gibi sızladı. Bodruma inip fare ölüsü bulmasını isteyen başhekime itiraz etmeye kalkmışsa da Servinaz'dan tırsmış, kuzu kuzu bodruma inmişti. Aksi gibi bodrum da yeni temizlenmişti, ortalıkta tek bir fare ölüsü yoktu. Bütün öğleden sonrayı köşe bucakta fare aramakla geçiren Cumali, nihayet kalorifer dairesinde iğrenç pis bir borunun arkasında minik bir fare ölüsü buldu. Sıkıştığı yerden süpürgeyle çekiştirip çıkardığı hayvan öleli epeyce olmuştu. Bir poşete koydu, başhekime götürdü. Başhekim iğrenç kokan bu leşi delirmiş doktora gösterdi. Nebahat Hanım farenin çoktan ölmüş olduğunu anlamadı. Ama leşi gördüğü anda krizi bıçakla kesilmiş gibi durdu. Cumali fare ölüsü aramaya gittiğinde Cuma'yı kaçıran alim kahkeci, Gülnazmiye görgünü sorguya çekiyor, kızın odasında ne aradığını değil, onca para verdiği, daha hiç kullanmadığı raketinin fareye değip değmediğini öğrenmeye çalışıyordu. Değdiyse mundar olmuş raketi atacaktı. Gülnazmiye raketin var olmayan fareye vallahi de billahi de değmediğini söylediyse de ikna olmadı. Rastgele konularak delicesine düzenli masasının simetrisini bozan Bung'un dergisini kıvırdığı gibi raketin sapını tuttu. Hiçbir yere değdirmeden götürüp hastanenin arkasında iğrenç çöplerle dolu konteynerlerden birinin üstüne attı. Dönüp raketini mundar ettiği için Gülnazmiye'yi azarlamayı ve verdiği paranın ne olacağını sormayı da ihmal etmedi. Sevgilisinin dosyasını okurken yakalanmadığına, başının derde girmediğine şükreden Gülnazmiye, gözyaşları içinde "Parası neyse öderim doktor bey" diyor, alim kahkecinin aklından 3 kuruş maaş alan kızdan para almasının doğru olmayacağı geçiyor ama yine de mundar olan raketine yanmaktan kendini alamıyordu. O gün biraz denize bakmak için hastanenin arka tarafına giden Barış, konteynerin üstünde duran dergiyi gördü, aldı. Buruşukluklarını eliyle düzeltti, dörtlü arka koltuk hurdasına oturup karıştırdı. Profesör Altay Çamur'un yazısında Shakespeare'in adının geçtiğini görünce ilgilendi, yazıyı okumaya başladı. Daha bitirmeden mahallenin piçlerinden ikisi duvardan atlayıp bahçeye girdiler. Tıbbi atık olarak ayrılması ihmal edilen çöpleri karıştırmaya başladılar. Çocukların gelişiyle yazıya ilgisi dağılan Barış Bakış ne aradıklarını sordu. Serum hortumu aradıklarını öğrendi. Çocuklar en iyi sapan ondan oluyor dediler. Barış çocuklarla birlikte çöpleri karıştırdı ama ne bir serum şişesi ne hortumu ne de işe yarar başka bir şey buldular. Çöpte eşelenirken çocuklara kuşlar, uçurtmalar, bulutlar hakkında bir yığın şey anlattı. "Balonla 5 haftayı okudunuz mu?" diye sordu. Çocuklar kısaca "Cık!" dediler. Sonra karşısında vahşi bir ülke gibi uzanan, sert rüzgarla dalgaları kabaran Karadeniz'e gözü ilişti. Korsan ve deniz hikayelerine geçti. Define Adası'nı, Moby Dick'i birbirine karıştırarak anlattı. Çocuklar Barış'ın oradan oraya sıçrayan muhabbetinden hiçbir şey anlamamışlar. Yağmur gibi kelimelerinden, anlatırken karakterleri eliyle koluyla büyük hareketler yaparak, sesini değiştirerek canlandırmasından çok korkmuşlardı, gitmek istediler. Barış bu kez de nasıl şeytan uçurtması yapıldığını göstermeye kalktı. Derginin yapraklarını koparıp uçurtma yapmaya başladı. En son kuyruğunu da taktı. "Bir makara bağlayıp uçurun hadi bakalım" diyerek çocuklara verdi. Çocuklar uyduruk uçurtmayı "sağ ol abi" diyerek aldıkları gibi tüydüler. Barış odasına döndü, yatağına uzandı. Uçurtmalar üstüne düşünmeye, sol eliyle konuşmaya başladı. Çocuklar hastane bahçesinden çıkıp karşıya geçer geçmez uçurtmayı yere attılar. Gülnazmiye'nin dergisinin üstünden arabalar geçti, ezildi, dağıldı, hayatın çöpüne karıştı. Gülnazmiye sinirli kitapçı Özcan Durna'ya dergiyi tekrar sipariş etti. Bulup getirinceye kadar da adama dünyayı dar etti. Yazısının basılmamış olduğunu görünce yıkıldı. Derhal dergiye telefon etti. Sekreter kız herkes için geçerli olan klasik cevabı verdi. Dergiye gelen yazı sayısı çok fazlaydı, yayımlamak için sıraya koyuyorlardı. Gülnazmiye'nin yazısı da muhakkak basılacaktı ama ne zaman bilmiyordu. Sabırlı olmasını tavsiye etti, Gülnazmiye hemen yumuşadı. Tenis raketi hadisesi yüzünden yoğun ve korku dolu bir gün geçiren Gülnazmiye, o gece rüyasında barış bakışı gördü. Uzun, her şeye rağmen güzel ve çok net bir rüyaydı. Barış, dev bir tenis raketinin gergin filesine, sanki hapisteymiş gibi parmaklarını geçirmişti. Su yeşili gözlerinden sel gibi yaş akıyordu. Gülnazmiye, sevgilisinin kalem gibi ince parmaklarının üstüne elini koymuş, aşkının tüm gücüyle sıkıyor, aralarına giren ve kalplerinin kavuşmasını engelleyen bu fileyi er geç yok edeceğine yemin ediyordu. Uykusunda epeyce bir ağlayıp aşkını fısıldadı, sevgilisinin parmaklarını sıktı. Acıyla uyandığında barışın kalem parmakları yerine yastığını sıkmakta olduğunu fark etti, hayal kırıklığına uğradı. Yastığı nasıl sıkmışsa parmakları tutulmuştu. 23. ayrımın sonu, sayfa 206.